Ayrım 41, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 484. 100 madencinin eylem haberi Gelik'teki tüm ocaklara ve işçi pavyonlarına bir anda yayıldı. Sohbetlerin rengi değişti. Huzursuzluk katırların kulak uçlarını darıkmış tavşan bıyığı gibi titretti. Lambacı bir lambanın aydınlığı ile yan yana yanan 100 lambanın aydınlığı arasındaki farkı hayal etti. Lağımcı burgunun, kazmacı ise kazmanın ucundaki ışıltıya baktı. Soyunarak çalıştığında çıplak gözle gördüğü kömür damarının daha berrak göründüğü kanısına vardı. Yeni anlatım ve iş biçimlerinin ana rahmi olan hayat, anlamını yavaş yavaş açığa vurmasına rağmen, birinci vardiyaya bağlı işçilerin büyük çoğunluğu, baca ağzında kümelenen grevcilerin baskılarına, kınamalarına aldırmayarak işbaşı yaptı. Grevcileri tecrit edip Gelik dışına sürme planları kuran idare, mühendisleri, çavuşları ve bekçileri seferber etti. Ama bir sonuç alamadığı gibi onların yer altına sızmalarını da engelleyemedi. Yer üstünde kıvılcım parçaları gibi gezinen grevciler, çabalarını ikinci vardiyaya bağlı işçilerin ocağa inmemesi doğrultusunda yoğunlaştırarak pavyonlara girdiler. Yataklarında huzursuzca dinlenen ve öteden beri liyakat zamlarına homurdanan işçilerin bir bölümü etkilendi ve beklenen o an geldi. Varoluşu öze kurban eden büyük karanlığa baykuş çığlığı düştü ve gece 11'e doğru islim borularında çınlayan vuruşlar çoğaldı. Birinci vardiya işçileri erken iş bırakma eylemiyle yeryüzüne çıkmaya başladı. Bu durum yer altına inmeye hazırlanan ikinci vardiya işçilerini etkileyince grevcilerin sayısı bir anda 100'den 1500'e fırladı. Haber kısa sürede Karadon, Çaydamar, Kozlu ve Asma bölgelerine ulaştı. Kozlu'dan bir grup işçi yol üstündeki kok fabrikası, garaj, baştarlı eğitim merkezi, Çaydamar ve merkez ambarlarındaki işçileri kışkırtmaya giderken bir grup da Gelik'e geldi. Gelenlerin içinde Hurşit'le Bartınlı Ömer de vardı. Gece saat 12'ye doğru toprak karanlıktan uğul uğul çıkan çizmeli ayakların ağırlığı altında ısındı. Durumu bürosunun penceresinden afallayarak izleyen Gelik İşletme Müdürü hemen telefona sarılıp Genel Müdür Behçet Firuz'u felaketin çapı konusunda bilgilendirirken içeri bir mühendisle bir başçavuş girdi.
''İşçiler baca ağzını kaynak yapıp kapattılar efendim.'' dedi mühendis. ''Yer altına kimseyi sokmuyorlar.''
''Olamaz.'' diye ayağa fırladı müdür. ''İşi maskaralığa, kepazeliğe vardırdı bunlar. Toplayın bütün mühendisleri, çavuşları, baca ağzına gidiyoruz, çabuk.''
Müdür az sonra ocak mühendisleriyle çavuşları yanına alarak baca ağzına gitti. Koyu karanlığı yırtan lamba ışıkları, homurtular ve dalgalanmalar arasına korkarak giren ekip baca ağzına doğru ilerlemeye çalışırken
''Doran, baca ağzına yaklaşmayın.'' diye bağırdı Nusret Yıldız.
Çırganlı Ali'nin kazma ve baltalarla donanmış ekibindeki adamlar tehdit edercesine yukarı kaldırdılar aletleri. Kendini kendi karanlığından 100 yıl sonra doğan görünmez bir gücün sahasında suçüstü yakalanmış gibi hisseden müdür ekibini durdurdu.
"Arkadaşlar," dedi endişenin deldiği bir sesle, "temsilciniz kimse, onunla konuşmak istiyorum."
"Temsilcimiz yok, hepimiz temsilciyiz," diye bağırdı Dersimli Zülfikar.
"Sarı zarfları açın, günahlarınızı görelim."
''Bizi çaparize getirmeyin, bu iş burada bitmez.''
''Aklımızı bulandırmayın, çekin gidin,
defterleri getirin.''
Yüzlerce insan aynı anda konuşunca karanlık dalga dalga uğuldadı. Müdür seslerin tek tek işçilerden değil, tek tek işçilerin kenetlenmiş birleşik kara gücünden çıktığı sanısına kapıldı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Mühendislerin işçileri ikna çabaları uğultuyu iyice arttırmıştı. Durumun sarpar sardığını gören müdür,
"Arkadaşlar bakın size söz veriyorum," diye başlayınca bağırtılar arttı.
Müdüre yaklaşan Şaban dayı,
"Sizin ahdü kavlinize güvenilmez," diye çemkirdi.
İçindeki kin lambaların midye kabuğu gibi ışıldattı, burun kanatlarında titreyişe dönüşmüş, yüzünü bortlak kızıl avana devesinin yüzüne benzer bir şekle sokmuştu.
"Defterlere haram soktunuz, çürüttünüz, ipi çürük insanlarsınız."
Ön saflarda idare ekibinin aczine muzip niyetlerle gülümseyen ve avurdunu doldura doldura bir şeyler tıkanan filyoslu Soğan Ahmet, lağım burgusunun yaraladığı kocaman simsiyah elini müdüre doğru uzatarak,
"Bize ağız tam burası, çalmaya mı geldin?" diye gürledi. "Daha dün pervanenin oğlunu sen de öldürdün. İşçiden uzak dur, belanı bulma."
Ahmet'in ağzından fırlayan nimet parçalarını tiksinerek izledi müdür. Mühendislerin ellerinde balta ve kazma olan baretli çizmeli ecinliler tarafından sıkıştırıldığını görünce iyice endişelendi. Bu baş döndürücü öfke tufanına kararmış azgın sürüye laf anlatmanın akıl işi olmadığını anladı. Ekibini fokurdayan ve kendilerini bataklık gibi çeken kalabalıktan güçlükle koparıp işletme binasına doğru yürürken sabahleyin karbonatla ovduğu diş etlerinin kanadığını fark etti. Kulakları daha bir berraklaşan tehdit ve küfürlerdeydi.
Ağzımıza aldığımız taşı yüzünüze tükürmenin zamanı geldi. Sen kimsin? Git genel müdürün gelsin. Senden cacık bile olmaz. Ark atlamaz, köprü geçmez bir at.
Cibilliyetsiz herif.
Alt çenemizden girip üst çenemizden çıkmaya gelmiş aklınca.
Önünde tazimle eğileceğimizi sandı.
Bir yıl önce bulduğu boş bir sarı zarfın içine katır dışkısı yerleştirip zarfı müdüriyet kapısının önüne koyan öğrencikli Hasan,
''Niye bırakıyorsunuz? Bırakmayın!'' diye bağırdı. ''Yakalayıp lambağa ne hapsedin?''
Ekip bağrında her türlü belayı, yüksek küllü şilamı, tozu, kör nefesi ve mantarlaşmış direk kokusunu barındıran büyük ses mahşerini dışarıda bırakarak binaya girdi. Müdür yaşadığına şükredercesine ensesinin terini sildi, telefon başına geçti. Durumun ciddiyetini yetkili makamlara iletmeye başladı. Mühendisler ise mikrofona yapıştılar. Binadan işçilere dağılmaları uyarısında bulunduktan sonra nutuk atmaya kalkıştılar.
''Arkadaşlar, bu havzada kömürü çıkaranlar sizlersiniz. Eğer bir haksızlık, bir yanlış anlama varsa bu böyle halledilmez. Yasaları çiğneyerek halledilmez. Oturup konuşarak, tartışarak halledilir. Lütfen ciddiyetinizi, ağırbaşlılığınızı koruyun. Kışkırtmalara kapılarak savrulmayın. Kendinizi rüzgarın açık vagonlardan şehre savurduğu kömür tozu zerrecikleri derekesine düşürmeyin.''
Konuşmalar işçileri yatıştıracağına daha bir öfkelendirdi. Bina tehditkar kalabalığın kuşatması içinde kaldı bir anda. Binayı basma eğilimi içinde olan aşırılardan yakısı açılmadı küfürler yükseldi. Mühendisler Ruşen ve Vehbi adlı işçilerin ellerinde tabancalarla gezdiklerini, işbaşı yapmak üzereyken greve katılanların yanlarına aldıkları zimmetli balta ve kazmaları saldırıda kullanacaklarını ve giriş kapısının zorlandığını söyleyerek panik havası içinde üst kata çıktılar. Müdür gece saat 2.30'da telefon aizesini kaldırdı, Maden İşçileri Sendikası Başkanı Osman İpekçi'nin ev numarasını çevirdi.
''Osman Bey, seni yine rahatsız ediyorum.'' dedi yalvarışa meyleden yumuşak bir sesle. ''Durumumuz gerçekten kritik. Şu anda büyük bir işçi kütlesi tarafından sarılmış ve binada mahsur kalmış durumdayız. Sizin derhal Gelik'e gelmeniz, işçileri ikna edip bu ablukayı kaldırmanız gerekiyor. Ellerinde baltalar, kazmalar, demir çubuklar var. Gemi azıya almışlar. Savurmadıkları küfür, etmedikleri hakaret kalmadı. Bu durumun sonu yangına, cinayete varır.''
İpekçi öfkeli kalabalığı hayal edince ürperdi. Pijamasının orta düğmesini çekiştirerek,
''Hayır, ben gelemem müdür bey.'' dedi. ''Anlattıklarınıza bakılırsa o işçilerin arasına gece girmek aptallık olur. Yarın sabah gelirim. Jandarma gelmedi mi oraya?''
''Hayır, ne jandarması? Senden ve senin başında bulunduğun sendikadan başka hiçbir güç giremez buraya. Girerse bizi öldürür, jandarmayla da çatışırlar, katliam olur. Madenciyi sen bilmiyor musun?''
''Haklısın, bu gece sabredin. Sabaha kadar işçinin galeyağını biraz yatışır. Sabah ben ekibimle gelir, onlarla konuşurum.''
Binada kuşatılanların yardımına kimse gelemeyince gökyüzü kararmaya başladı. Yıldızlar kuyulara inen madenci lambalarının aydınlattığı kafesler gibi gökyüzünün dipsiz karanlığında kayboldular. Şimşek alazında uçları nefti ve tirşe renklerle gülümseyen yağmur yüklü bulutlar kuzeyden güneye doğru çoğalarak kubbeye egemen oldu. Hurşit kafasını kalabalığın uğultusundan kaldırıp göğe baktı. ''Yağmur fena bastıracak.'' dedi.
''Yağmur bastırsa da bunlar dağılmaz.'' diye mırıldandı Bartınlı Ömer.
Tepeler göğün gazabı altında bombalanıyormuş gibi ırgalandı. Balık ve iyot kokusu çöktü toprağa. Mayalanmış iri bahar damlaları düşmeye başladı. Uğultu yön değiştirdi. Şaban dayının sesi duyuldu.
''Kimse tüymesin, sakın ha!''
Tek tük düşen damlalar püsene, yani ahmak ıslatana ve giderek sağanağa çevirince kalabalık parçalandı ve pavyonlara doğru kaçışa dönüştü. Kaçışın ve eriyişin ortasında dimdik duran Şaban dayı,
''Kaçmayın!'' diye bağırıyordu. ''Yağan rahmettir, kurşun değil.''
Hurşit ve Ömer dahil herkes gitti. Yağmurun altında sırılsıklan ve dimdik duran Şaban dayı, yağmurun ıslattığı büyük boşluğu dinlerken,
''Ordu tüydü.'' diye omurdandı. ''Meydanda sap gibi kalan ordusuz paşaya bok yemek düşer.''
Binada mahsur kalan ve basılıp linç edilme korkusuyla durumu üst katın penceresinden dikkatle izleyen idare ekibi, 1500 madencinin Şaban dayıyı küfürleriyle baş başa bırakarak çekilişini ilkin şaşkınlıkla, sonra da tarifsiz bir sevinçle karşıladı. Vakit kaybetmeden alt kata indi ve çıkış kapısından binayı hızla terk etti. Ekibin gidişini yıkıntı bir ruhla izleyen Şaban dayı, "Bu gece siz kazandınız," diye mırıldandı. "Yarına hazır olun." "Böyle gelişin, böyle gidişi olmaz."
"Yağmur kaçanları daha çok ıslatır."
Yağmur gökyüzünü kurşun gibi ağırlaştırdı. Şişen toprakla ağırlaşan gökyüzü arasında sıkışıp kaldı karanlık. Yattığı ranzadan öksürerek kalkıp dışarı çıkan kuyucu Kadir, grevcilerin yağmur kaçkını ayak izlerine işerken, kuyu kulesiyle Şaban dayının siyah dikeltilerini seyreyledi. Kapkaranlık daracık bir ayağı ayakta tutan iki tahkimat direği canlandı hayalinde. Direklerden biri tavandaki kayanın ağırlığına dayanamayıp yumuşacık zemine batmış, kısalmış, diğeri ise uzamıştı. "Al kaşağıyı, gir ahıra," diye mırıldanarak içeri girdi. Madencilerin ikna edip içeri sokamadıkları Şaban dayı yağmurun altında dimdik ve kıpırtısız bekleyişini sürdürüyordu. İkna olup içeri girmesi durumunda grevci kitlenin direnişi sabahleyin bırakacağından korkuyordu. Şaban dayının bulunduğu yerde sırılsıklam dimdik beklediğini düşünen madenciler, yağmuru ve kara yeli dinleyerek bir yığın tantanadan esip gürlemeden sonra kuşatmayı kaldırıp yöneticileri salıvermiş olmanın yarattığı pişmanlıkla sancılı bir uykuya dalmışlardı. Şafağa doğru yağmurun gücü kezildi. Suların köklere yürüyüşü hızlandı. Saçak duldasından karanlığın çözülüşünü izleyen bir serçe, tahkimat direğini kaldırırken belini inciten eşkelek velinin acılı inleyişine kulak verdi. Akreple yelkovan yer değiştirdi, zemberek sır oldu, pandülün yerini mil aldı. Nizami dayı ile malzeme servis şefinin ayakçısı Ekrem Taş'ın getirdiği kuru elbiseleri giymeyi reddetti Şaban dayı.
"Ben üşümem," diye bağırdı.
Giysileri etine yapışmış, sudan çıkan çil horoza dönmüştü.
"Götürün onları, yağmurdan kaçan aslanlara verin. Yağmur kaçanları daha çok ıslatır."
Şaban dayı geceleyin yağmurun altında tek başına ıslanırken Gelik ve Karadon yöneticileri de Osman İpekçi'nin telefon konuşmasından bir saat sonra Vali Fuat Kadıoğlu ile Savcı Sabahattin Yalçın başta olmak üzere Zonguldak Maden İş Sendikası Başkanı Osman İpekçi ve önde gelen diğer görevlilerle işçilerin yeniden direnişe geçmesi durumunda uygulayacakları taktikleri ve alacakları tedbirleri görüşmüşlerdi. Memurlar görüşmeden çıkan kararlar uyarınca o gün işletme binasına erkenden geldiler. Memurların gelişiyle hareketlenme yeniden başladı. İşletme binasının önü pavyonlardan çıkan sarı kasklı kafalarla bir anda doldu. Şaban dayının otoritesi de birkaç misli güçlendi. Grevciler bağırışa çığırışa müdürü istediler. Binadaki hiçbir görevli bu isteği ciddiye almadı. Geceleyin Kozlu'ya giden Hurşit'le Bartınlı Ömer yeniden geldiler geliğe. Bekleyiş içten içe kızışan, tahrip gücü yüksek bir homurtuya dönüştü. İncir harmanında kazmacı yedeği olarak çalışan ve nerede bir kıpırtı varsa oraya koşan göynüklünün Fırfır Hasan, "Dağıtın bu binayı," diyerek elindeki taşı pencereye savurdu. Camın şangırtıyla inişi kitleyi harekete geçirdi. Sağlam camlar bir anda kırıldı. Öfkeli kesim giriş kapısına yüklendi. Kapı arkasından zincirlerle bağlandı ve iyi tahkim edildiği için kitlenin yüklenişine dayanıyordu. Kapının zorlanışını dehşetle izleyen memurlar merdivenleri çevik ve çalak adımlarla çıkarak üst kata sığındılar. Kapıyı kırmaya çalışan kalabalığın öfke ve küfür anaforunu Şaban dayının ikazı parçaladı.
"Durun, kapıyı kırmayın."
Şaban dayının ikazını aldırmayan kitlenin deli bozları kapıya yüklenmeye devam ettiler. Pencereden içeri girme girişimi başlamak üzereyken üst kat penceresinden kafasını sarkıtan bir memur sendika başkanı Osman İpekçi'nin geleceğini duyurdu. Emrullah, Hüseyin Zevali ve Bozo Şevket gibi yaşlı ve saygın işçilerin desteğini alan Şaban dayı kalabalığı dizginledi. Kömür bloklarının düşüşünü ve göçü önceden sezen tumbacı Samet, Osman İpekçi'nin geleceğini duyunca kollarını havaya kaldırıp "Desene ki işimiz Allah'a kaldı," diye kükredi. Abbas'ın dayançalarına dayanarak gelişinden az sonra da Osman İpekçi geldi. İpekçi havzadaki devlet erkanıyla geceliğin yaptığı görüşmelerin yoğunluğunu, göğüs kafesinde hissettiği sancılı bir ağırlıkla geriye getirmişti. Homurdanan, bağıran, sataşan kitlenin içinden kafası dik, güleç ve yerinde durmayan divildek gözlerle geçip memurların açtığı kapıdan içeri girdi. Kapı yeniden kapandı. Binanın üst katına memurların korkulu atmosferine çıkan İpekçi mikrofonu eline aldı. Açık pencereden kafasını hafif sarkıtıp aşağıdaki kalabalığa baktı.
''Beni iyi dinleyin arkadaşlar.'' diye söze başladı aşağıdan yükselen homurtuya çatlak sesleri aldırmadan. ''Ben buraya hayırlı bir haberle geldim. Kıdem ehliyet ve liyakat zamlarını hak eden işçiler yakında bu zamları alacaklar.''
Homurta aniden kesildi. Sessizlikten uylanan Abbas, ''Yalan söylüyor, inanmayın.'' diye bağırdı. Bakışlar yüzü yanmış, kolsuz bacaksız yaşlı insana yöneldi. Sesi duyan İpekçi,
''Aranızda kışkırtıcılar var arkadaşlar.'' diye sürdürünce kapıya yakın bir yerden Hurşit'in bağırtısı yükseldi. ''Bu adam bizim temsilcimiz değil arkadaşlar. Bu adam sırtını şirkete dayadı. Bizim temsilcimiz Alp Dündar'ı devirdi.''
Hurşit'i kolsuz Ali'nin oğlu Mükerrem izledi.
''Bu adam eski ayağı çarıklılardandır, inanmayın. Ayıyı vurmadan postunu satmaya çalışıyor bize.''
Sol elini iman tahtasında artan ağrıya bastırdı Osman İpekçi. Bakışlarını bağırtının geldiği yere çevirerek,
''Aranızda sizden olmayan yabancılar, karanlık insanlar var arkadaşlar.'' diye sürdürdü. ''Sizi kandırıyorlar, yalan söylüyorlar, kışkırtıyorlar. Sadece işletmeye değil sendikamıza karşı da kışkırtıyorlar.''
İşçiler gerçekten acaba kışkırtılıyor muyuz dercesine birbirlerine baktılar. Hurşit'in yanına gelen tamirci Behlül, ''Seni tanımıyoruz, sus konuşma.'' diye uyardı. Bartınlı Ömer uyarıdan ve bakışlarından korktu, işmar ederek fısıldarcasına, ''Hele bekle, sırası değil.'' dedi. Tam bu sırada nasıl olduysa,
''Gene tepeye çıktın, şirketin yanından konuşuyorsun.'' diye bağırdı Şaban dayı. ''İn aşağı, yüzümüze baka baka konuş.'' ''Ya in aşağı ya da defol git, yalancı.'' ''Üstünde yattığın yatağı kavşatmaya mı geldin?''
Kavşatmak, yumuşatmak. Homurdanışların çoğalmaya yüz tuttuğu bir anda Karadon Bölge Müdürü Ahmet Berberoğlu geldi. Kalabalık boynunu uzatarak taze yorumlarla dalgalandı. Vali ile baş başa verip gece boyu yeni tedbirler üzerinde kafa yorduğu için suratının rengi tabaklanmış dana derisinden mora doğru evrilmişti Berberoğlu'nun. Kalabalığı yara yara kapıya doğru ilerlerken huzursuz çenelere kulak veriyor, her şeyi hoş gören, belayı bile hayra yoran, nimet bilen bir edayla gülümsüyordu. Kapıya yaklaştığında ''Benim fedakar, vatansever madencime bu davranışlar yakışmıyor.'' diye mırıldanarak binaya girdi. Hiç beklemeden üst kata çıktı. Hal ve makam sahiplerinden oluşan ekibin kurtarıcı bekleyişini başıyla selamladıktan sonra kendisine uzatılan mikrofonu aldı, pencereye doğru yaklaştı, aşağıdaki kalabalığa değil gökyüzüne bakarak
''Muhterem madenci kardeşlerim!'' diye başladı.
Uğultunun susmasını hayra yordu. Merak ve umutla aşağıya kaydırdı bakışlarını.
''Madencinin sağduyusuna, vatanseverliğine ve büyük fedakarlığına güvenen bir amiriniz, bir kardeşiniz olarak sizlere hitap ediyorum. Hepimizi üzen, rahatsız eden bu meseleyi kafa kafaya vererek bir hal yoluna koymak için geldim buraya. Takdir edersiniz ki yeni çıkan kanunlarımız işçiye grev hakkı tanımaktadır. Ben şahsen sizlerin işçiden yana olan bu kanunları kötüye kullanma ve çiğneme gibi bir niyete sahip olduğunuz kanaatinde değilim.''
Durdu, toprağa hakim olan büyük sessizliğe keyifle baktı.
''Zamlara gelince, burada size kardeş sözü veriyorum ve diyorum ki, pek yakında beklenen zamlar bu zamları hak eden işçilere...''
Çatlak bir ses çıkmamasını garantilemek için...
''Yani sizlere hakkaniyetli bir şekilde dağıtılacaktır. Ben şahsen sizleri bir de o zamlar dağıtıldıktan sonra görmek isterim. O zaman bu yaptıklarınızın doğru olmadığını, biraz aceleye geldiğini eminim ki anlayacaksınız.''
Konuşma nasıl bir etki yaptıysa kitle belaya talini sezmiş, hakikate ermiş bir mümin topluluğu gibi taşkınlıktan tevekküle doğru kaymaya başladı. Öfkeli homurtuların yerini yorumlar, tahminler, kuşkular, bekle göre dair telkinler aldı. Şaban dayı işaret parmağını sağ gözünün altına üşümenin ve endişenin morlaştırdığı, dolgun zangon fındığı büyüklüğündeki kıllı bene götürdü. Beni kaşırken 100 kişiyle başladığı ilk direnişin kalburüstü adamlarını süzdü. Sabih, Gazi, Haşim, Kümbül Musa ve Dikeşin Hasan gibi güvendiği baba yiğitler bile konuşmaları maksat aramadan kuzu kuzu dinlemiş suskunlaşmışlardı.
''İnanmayın.'' diye uyardı. ''Adamın lafına söykenir de ocaklara inerseniz iki dünyada elim yakanızdan inmez.''
Berberoğlu mühendisleri, bekçileri ve Osman İpekçi'yi yanına alarak alt kata indi. Kapıyı açtırdı. İşçiler de yüz yüze geldi.
''Sevgili işçi kardeşlerim, mesele hallolmuştur.'' diyerek kollarını kaldırıp işçileri selamladı.
Dört yönü bakışlarıyla kolaçan etti. Kargaşayı yöneten elebaşların kapıya yakın bir yerde kümelendiklerini gördü. İşaret parmağını uzatarak,
''Şurada duran, sizin de sevdiğiniz arkadaşlarla bu meseleyi genişçe görüşmem icap ediyor.'' dedi. ''Siz içeri buyurun, işçi kardeşlerim de hemen işbaşı yapsınlar. Mesele hallolmuştur.''
Mühendis ve bekçilerin de hafif itelemesiyle hareketin kaymak kesimi içeri kaydırıldı ve kapı kapandı. Neye uğradıklarını anlayamayan işçiler bilgi almak ve kontrol etmek için idare tarafından harekete sızdırılan grev kırıcıların da teşvikiyle lambahaneye yönelince Şaban dayı
''Nereye?'' diye bağırdı. ''Aklınızı başınıza devşirin, durun!''
Korkusu gerçekleşmiş, yıkayıcının eli altından dirilerek ayağa kalkan meyit musalla taşına ve oradan da mezara doğru gitmeye meyletmişti.
''Gitmeyin, hakkınızı almadan gitmeyin!'' diye sürdürüyordu bağırtısını Şaban dayı.
Önce lambahaneye giren, oradan da kuyu başına yönelen işçileri sırıtarak izliyordu Bartınlı Ömer.
''İdare bunlara kökledi, haberleri yok. İnsan değil bunlar, sazak üstünde kaynaşan öğe sürüsü.''
Şaban dayı bağıra bağıra yoruldu. Hareket içindeki varlığını hareketin bir anlamı olarak algıladığı için anlamını yitirdiğine inanarak olduğu yere çömeldi. Çamura baktı. Büyük bir kalabalık çamurun içinde geri çekiliyordu.
''Şu yere yazık ki seni yüklenmiş.'' diye mırıldandı.
Kafasını kaldırdı, gökyüzüne baktı sonra.
''Şu göke yazık ki sana kubbe olmuş.''
Tekrar yere baktı. Bakışları sağ ayağının ucunda çamura batmış bir güvercin teleğiyle karşılaştı. Bilincin duygulara boşalan gürültüsünü dinlemeye başladı. Koca bir meydana dönüştü gürültü. Meydanın ortasında bir çınar ağacı belirdi. Çınar ağacının etrafını güvercin sürüsü sardı. Taşıdığı zamanın gücünü tüm derinliğiyle açığa vuran mavi bir ışıkla büyüdü güvercinlerin gözleri. Sürü birden kayboldu, meydan karardı. Çamura batmış bir güvercin teleğine dönüştü çınar ağacı. Derin bir nefes aldı. Zaman algılamaya fırsat vermeden dağıtmıştı direnişi. Tek başına yapacak bir şey yoktu. Kafasını kaldırıp boşalan gerçek meydana baktı. Meydanda hayal kırıklığını suskunlaştırdığı 5-10 kişi kalmıştı. Bunların içinde yıllardır domuz damcılık yapan Bağboza'nın oğlu Rıfkı ile Köse Fuat da vardı. Çalışmaktan nefret eder hale gelen bu adamlar grevi canı gönülden destekliyorlardı. Yüzleri acı çizgileriyle parçalanmışa benziyordu. Şaban dayının çırpınan çaresiz insaniyetine mi acıyorlardı yoksa? Yaşlı madencinin bakışlarını fark eden Rıfkı mezar üstünde yürür gibi titrek adımlarla geldi, elini omzuna koydu Şaban dayının.
''Ben sana demedim mi dayı, bunlarla bu domuz damını yapamazsın diye. Bunların dünyası yanar dönerdir, eksiktir. Bunların sarması var ama süren gaması yok. Fırçalığı var ama demir bağı yok. Bağ pabucu var, pabuç pimi yok. Burguları var ama tonluk arabaları yok. Bu malzemeyle yola çıkılır mı?''
''Başka malzeme de yok Rıfkım, ben ne yapayım?''
Fuat, Hurşit, Abbas, Bartınlı Ömer ve ilk direnişçilerden birkaç kişi daha geldi. Yenilmiş, apoletleri sökülmüş, yaşlı bir general gibi süzdü gelenleri Şaban dayı. Uykusuzluğun, açlığın ve üşütmenin etkisiyle takırdayan çenesine egemen olmak için sağ avucunu ağzına kapattı.
''Sen üşütmüşsün Şaban dayı, titriyorsun.'' dedi Hurşit.
Yıllardır gazlı su damlalarının altında yarı çıplak kazma sallayan ihtiyar, yabancının sesindeki sıcaklığa sığınırcasına gülümsedi.
''Beni titreten illet gece tepeme yağan yağmur değil.'' dedi. ''Beni titreten illet bunların tıpış tıpış gidişidir. Böyle gelişin böyle gidişi olmaz.''
Ayağa kalktı.
''Hele durun bakalım, gün doğmadan neler doğar.''
41. Ayrımın sonu. Sayfa 496.